zamana değer katar.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. E'ûzu bike min şerri mâ sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ent. İşte cuma saati seyyidül istiğfarla inşallah kendi namıma istiğfar ederken sizler de en azından bunu duyarak şöyle hem bizim gibi tövbe etmek isteyen günahkarlara, istiğfar edenlere dua edersiniz. Hem de istiğfarınızı bir daha şöyle bir gözden geçirir, bir daha bir istiğfar edersiniz. Tövbenin, tövbe etmenin, istiğfar etmenin kendisi bizzat zaten nafile ibadettir. Allah Teala tövbe edenler diye bir zümre haşredecektir. Ettaibun diye övdüğü bir zümredir. Yani bir insan ömrü boyunca tövbe etmekle meşgul olsa Allah onu tövbekarlardan olarak yevmi mahşerde haşredecektir. Tabi bu durmadan günah işleyip sonra tövbe eden manasında değil. Tövbe etmek için gayret edenleri Allah bir zümre olarak haşredecek. İşte bunlar tövbekarlardır. İşte bunlar tövbe edenlerdir. Tevvab ismime sığınıp Gaffar ismimden beslenen, afu ve rahim olan Rablerine rücu eden, başlarına hesap gelmeden evvel hesabı gören kişilerdir denecek. Ve belki de livayül hamd altında Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğimiz, diyebileceğimiz inşallah o günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancak-ı şerifi altında tövbekarlar olarak da haşolabileceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a tövbe edenlerin vesilesi, Allah'a rücu edenlerin şefaatkân-ı Ahmedisi, şefaati li ehlil kebâir min ümmeti buyurarak ne kadar büyük günah olsa da benim ümmetimin büyük günah sahiplerine elbette şefaat edeceğim. Onlar dahi dinlesinler, onlar dahi erenler, onlar dahi ümmeti Muhammed olmaktan utanmasınlar. Yeter ki ümmeti Muhammed şuuruna erişsinler. Günahları büyük de olsa ümmeti Muhammed şuuruyla tövbe etsinler mealinde bu hadisi şerifi ayrıca anlamak mümkündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu şuurunda, ümmet şuurunda olarak inşallah ümit ediyoruz ki orada haşrolacağız. Orada inşallah Cenab-ı Hak bizi affıyla, mağfiretiyle muamele edecek diyelim. Ve tabii ki başta Euzu Besmele'mizi ve Fatiha'mızı çektik. Mesnevi-i manevi, hikem-i ataiye ve aynı zamanda bazen de Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin külliyatından aktarmak üzere sizlerle beraber buluştuk. Yine sohbete Bismillah dedik. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti, affı, mağfireti, hidayeti ve rızası sizin, sevdiklerinizin, evlatlarınızın ve kendilerine dua ettiklerinizin bu vatan ve milletin üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Evet kıymetli dostlar, bugün Mesnevi-i Manevi'de, Mesnevi-i Manevi'den Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi-i Manevi'sinden sizin de bildiğiniz tarihi hadise olarak da kaydolunan Kısas-ı Enbiya'da teferruatlarıyla zikredilen bir bahisten alacağım. Fakat şu anda sizi ikaz ediyorum kıymetli dostlar. Bendeniz hızlı okuyacağım. Araya sıkışmış gibi görünen çok mühim cümleler var. O cümleleri, sadece o cümleleri seçip konuşabilirdim. Yine iş yarım saat sürerdi. Fakat hangi bağlamda söylemiş, hangi bağlamda, hangi konu içerisinde bu cümleler zikredilmiş, bunu görmeniz açısından bendeniz hızlı bir şekilde bir bölümden başlayacağım. Bunlar 8653. beyit civarından olacak. Firavun'un kadınların çocuklarına, rahimlere müdahale etmesi ve saltanatını yıkma korkusundan, yıkılması korkusundan nasıl cinayetten çekinmediği, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına nasıl zulmettiğini anlatıyor. Demek ki aslında zulüm tek bir millet. Adı İsrail olabilir. Adı Firavun da olabilir. Adı Ahmet, Mehmet, İsmet de olabilir. Yani ne olursa olsun. Zulüm ettikten sonra o ayrı bir kategoridir artık. Dolayısıyla insan zalim olduğunda, Müslüman olduğunda da o tepelenmeyi hak eder. Zalim olduğunda peygamberin karşısındaki firavundur o. Zalim nefse itibar ettiğinde o zalim nefsi firavun, ona karşı durmaya çalışan hikmetlerle onun yaptığı sihirleri bertaraf etmeye, onun dünyadaki bütün alayişi kendisine renk olarak gösterdiğini, aynı Musa Aleyhisselam'ın asası gibi Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği kelam ile, ruhun ilham ile onun karşısında durması Musa gibidir. Her an bir peygamberle bir firavun kendi bünyemizde çekişmektedir. Her gün bu firavunla nefis bir çatışma içerisindedir. Muhakkak surette ruh az gibi görünür. Belki bazen kendisini ifade edemez. Belki Musa Aleyhisselam gibi bazen kekeleyebilir. Bazen ona yanına yar ve yardımcı bir şey verilebilir. Bazen bir asa olabilir. Bazen bir rehber olabilir. Bazen bir peygamberin himayesindeki Şuayb Aleyhisselam'ı hatırlayın. Neler vardır, ne hikmetler vardır. Eğer sen peygamberler tarihini tarihteki kayıtlarla inceler de bunu adeta, bak bu sözü şimdi iyi dinleyin. Eğer o tarihteki yaşanan hadiseleri adeta bir rüya tevili ve tefsiri gibi, hadiselerin tevil ve tefsiri gibi görmezsen, işte o zaman enfusi, afaki ve ilhami manaları terk ettiğinden dolayı sendeki bu tarih malumatı bugünün meselelerini çözmeye kafi gelmez. Bunlar remizlerden ibarettir demiyoruz. Muhakkak bunlar yaşanmıştır. Fakat bu yaşananlar da bir remizdir. Niye Kur'an-ı Kerim aşağı yukarı 10'da 9 kısmı neredeyse tarihteki hadiseleri anlatmakla geçer? Yani Bakara'sına bakın, Nemil'ine bakın, peygamberlerin kıssalarına bakın, hadiselere bakın. İşte veya ne bileyim Bedir, Uhud, Huneyn, Tebük gazasını anlatan kısımlarına bakın. Sen bunu tarih diye okursan, tarihteki yaşanmış hadiseleri doğru tespit etmek adına okursan bu şuur gerçekleşebilir mi? Bir bilginin şuur haline gelmesi, kalple aklın nikahlanması ve iman nuruyla bir tevhid neticesi çıkartmasıyla olur. Tarihi şuura sahip olduğu halde Allah tanımayan, insanlık tarihini, medeniyetini ansiklopedilerle, ciltlerle yazdığı halde bir kere bile la ilahe illallah diyemeden giden, cehenneme ateş olan, taş olan bir sürü insan var. Demek ki malumatın şuur haline gelmesi, onun kalple birleşmesi, his dünyasıyla buluşmasıdır. Yetmez. Çünkü hisler bazen bazı şeyleri yanlış algılayabilir. Mesela sen şu anda radyonun içinden konuşuyorum zannedebilirsin beni. Radyonun içindeyim ben. Olur mu bu? Çocuğa dinlettiğinde öyle zanneder. İçinde kim var konuşuyor der. Ama sen aklınla bunu tahsih eder, düzeltir. Bunun bir ses dalgası ve frekans olduğunu, o titreşimlerin o frekans dalga boyuyla, şu anda bir cihaz ve alet yardımıyla bu cihazdan geldiğini aklın devreye girerek şey yapar, süzer. Demek ki hisler tek başına kafi değildir. Akıl da tek başına kafi değildir. Bunların ikisini cem etmek için ikisini at başı yapacaksın, yetmez. Bir de bu alemden ibaret bir alemde yaşamadığımız için, kendi varlığımızda bu alemle sınırlı olmadığı için senin muhakkak öteki boyutla, öteki alemle irtibatın olması lazım. O irtibatı da cinlerle, seanslarla, hipnozla, çakralarını, çukralarını açmakla olmaz. Bu sadece senin ey yogistler, ey Budist felsefesiyle uğraşanlar, ey çakralarını açmakla meşgul olanlar, size sesleniyorum. Açtığınız şeyler, bulduğunuz merhaleler, sizdeki değişimler, evet, hakikaten sizin kendinizi aşmanızdır. Yani kendi bildiğiniz benliğinizi aşmaktır. Fakat dışarıdan bir şey almazsınız. Ruhla nefis yan yana olduğundan nefis ruhu çok iyi taklit eder. Nefsin en büyük özelliği odur. Bakın nefis maymun iştahlıdır. Aynı maymun gibi taklit eder. Ruhu taklit eder. Sen çakraları açtığında semavi hadiselere erişiyormuşsun gibi bir hissiyata kapılırsın. Ama aslında açılan sadece kendi benliğindir. Kendi benliğini tanıyacaksın fakat orada kalmayacaksın ki. O benliğinle beraber yegane var olan da kendini ifna edeceksin. O da yetmez. Onunla baki olacaksın. Ya, ya güzel kardeşlerim. Nerede? Şimdi bunları hangi abiye konuşacağız? Hangi ablaya konuşacağız? Hangi amcaya konuşacağız? Bazen insan kime ne konuşacağını da şaşırıyor. Neyse, başladık. İşte Firavun meselesinden başlamıştı iş. Zalim olduktan sonra Firavun Beni İsrail'e zulmediyor. Şu anda Gazze'de ne oluyor? Beni İsrail, İsrail oğulları Firavun olmuş, Müslümanlara zulmediyor. Yani aslında değişen bir şey yok. Hep zalim ve mazlum olacaktır. İlle bir adamın dedesi zalim diye torunu zalim olmaz. İlle bir adamın dedesi mazlum diye torunu bir şekilde mazlum olmaz. Her an zalim ve mazlum, her an hakim ve mahkum olma arasında gidip geliriz. Tercihimizi haktan yana yaparsak ne nefsimize ne başkalarına zulmedici olmak durumuyla karşı karşıya kalmayız. Firavun nasıl aldattı? Firavun şöyle aldattı. Kadınlara dedi ki, haber gönderdi. Ey bütün Beni İsrail kadınları. Firavun coştu. Hazinelerinden verecek, ikram edecek. Çoluk çocuğunuzu, bebelerinizi getirin. Hepsini meydana getirin. Onlara altınlara, gümüşlere boğacak. Böyle Firavun'un gönlünden, böyle bir kalbinden böyle bir ikram edeyim diye geçti. Hani geçen sene sizin efendim erkeklerinizi çağırdı, onlara izzet ikramda bulundu ya, aynısını size yapacak dedi. Kadınların hepsini, bütün hepsini o namussuz, hilekar efendim, hani belki biraz halk arası şerefsiz ve izzetten uzak o Firavun, bütün kadınları çocuklarıyla beraber meydana topladı. Ondan sonra da bütün çocukların hepsini, erkek çocukların hepsini aldı, hepsini öldürdü. Hazreti Musa aleyhisselamın annesi de oradaydı kıymetli dostlar. Eteğinin kenarını toparlayarak çocuğu sakladı. Muvaffak oldu. Fakat bu namussuz, aynı namussuz şu andaki Beni İsrail'in yaptığı gibi. Nasıl evleri bombalıyor, sivilleri bombalıyor. Meydana toplayıp da oradan topladığı yetmedi. Bu arada da ebeleri, binlenmeleri, paralel yapıyı da arkaya gönderdi. Bütün evleri araştırdı. Kim doğum yapmış, kim ne yapmış, içeriden de bilgi aldı. Meydana topladığıyla yetinmedi. Arkadan da bir yandan sistemini yürüttü. Ve dediler ki, burada Ali İmran'dan bir kadın doğum yapmış. Fakat çocuk ortada yok, öldürülenler arasında da yok. Bir kadın çocuk doğurmuş, affedersin. İşte kız mıdır erkek midir bilinmez. Evine geldi, evine gelince Hazreti Musa aleyhisselamın annesine ilham edildi. Çocuğunu tandıra at. Tandır. Evin içerisinde tandır var. Çocuğunu at tandıra, kundayla beraber. Çaresizdi. Zaten öldürülecekti. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz bunu anlatıyor. Evet. Yeni doğurmuş her kadın tertip edilen hile ve kahırdan gafil olarak şehirden dışarıya çıktılar. Kadınlar Firavun'un çadırı yanında toplanınca çocuklardan erkek olan analarından aldılar. Ve düşman yetişmesin diye. Hani diyor ya, hiçbir kadın kalmasın, hiçbir çocuk kalmasın diye Filistin'de. Demek ki bunların genlerine, kanlarına şey karışmış, firavunluk karışmış. Ezelden beri. Evet. Zaten şöyle bir bakıldığında Musa aleyhisselamın Allah belanızı versin dediği Firavun değildir. Yani bıktım ben senden Allah, ne belan varsa versin dediği kişi Firavun değildir Musa aleyhisselamın. Musa aleyhisselam onunla cenk etmiştir, deniz yarılmıştır, geçmiştir falan ama neticede kavmine dert anlatamamıştır. Beni İsrail kavmine derdini anlatamamıştır. Ya yürüyün, çarpışın, kazanın. Allah vaat ediyor. Vallahi Musa, yerimizden kımıldamayız. Git sen Harun'la beraber çarpış. Hatta Allah'la beraber git çarpış. Ondan sonra da kazanınca bize haber ver diyecek kadar sapıktırlar. Bunu söylediklerinde diyorlar ki, daha denizin yaşlığı ayaklarındaydı. Yani yarılmış olan denizden geçerken hani nasıl zemin ıslak olur? Ayakları daha ıslaktı diyorlar Musa'ya böyle kafa tuttuklarında. Ondan sonra da Cenab-ı Musa aleyhisselam öyle buyuruyor. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi, sen kavmimle benim arasını ayır artık yani. Ayır. Öyle bir ayırmıştır ki. Öyle bir ayırmıştır ki bu peygamber duasıyla. Şu anda işte İsrail'in Hazreti Musa ile Museviyim demek bile unutulmuştur neredeyse. Hiç Musa aleyhisselama kendilerini nispet edebilecek bir pozisyonları kalmamıştır. Hem ruhen ayrılmışlardır, hem manen hem maddeten ayrılmışlardır peygamberin duasıyla. Peygamber bile artık bunların şerrinden illallah demiş, döndüklerinde onları puta tapar bulmuş. Kendi akrabası olan Karun, onun duasıyla zengin olduğu halde Hazreti Musa aleyhisselama kadın iftirası atmış. Yani cemiyetin içinden belayı, musibeti yaşamışlardır. O sebepten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil için Firavundan bile şiddetli kafirdir buyurarak hem akrabalığı var, hem içeriden hem dışarıdan hem ablukadan her türlü hıyanetine bakıldığında Efendimiz ta başından sonuna kadar bir şekilde mecbur olmuştur. Fakat elhamdülillah ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o imtihanları, büyük imtihanları ümmeti Muhammed'e bir kar ve rahmet olarak kalmıştır. Şimdi kıymetli dostlar, işte İmran'ın evine geliyorlar. Musa aleyhisselamı tandıra atmasını söylüyor. Tandıra atıyorlar. Askerler geliyor, evi arıyor, arıyor, tarıyor. Tabii ki tandıra bakacak halleri yok. Yanan tandıra niye baksınlar? Ve çaresiz gidiyorlar. Hemen kadın çıkar çıkmaz onlar tandırı açıyor ki üzerinde hiçbir şey yok. İşte oradan işaret vardır ki buyuruyor Hazreti Mevlana, Hazreti İbrahim neslinden de Hazreti Musa neden ateşte yanmadı? Nasıl ki Nemrud'un ateşine ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim buyuruldu. Demek ki o selamette oluş Hazreti İbrahim aleyhisselam, lütfen dikkatli dinleyin, ikinci mühim cümle. Hazreti İbrahim'in hakiki manasına uygun hareket eden ve onun zürriyetinden gelenleri yakmayacak. Nitekim Musa aleyhisselam tandırda yanmadı. Cevheri peygamber cevheriydi ve Ebul Enbiya Hazreti İbrahim Halilullah marifetinde kendisi zahir olmuştu. Şimdi bu şekliyle beraber Hazreti Musa aleyhisselam daha sonra da biliyorsunuz nehre atılacaktır. Nehirde batmayacaktır hasırla atıldığı halde. Ve ondan sonra inatçı Firavun'dan bahsedecektir Hazreti Mevlana. Çok inatçı ve hilebazdı. O kadar hileci, o kadar hurdacı bir adamdı ki hani kudretli adam niye hileye ihtiyacı duysun? Ordusu var. İstediği zaman devrim yapabiliyor, istediği zaman askerini başa koyabiliyor, istediği zaman istediği ocağı söndürüyor. Yetmiyor kardeşim, bozamazsın. Çünkü istediğin kadar zahiri baskı yap, insanları manen ifal etmeden, arkadan vurmadan, içlerine korku salmadan püskürtemezsin. Kıra kıra git, en sonunda tükenirsin, sen de tükenirsin. Fakat insanların içini, gönlünü bulandırmak için sihirle, göz boyacıyla da uğraştı Firavun, hiç çekinmedi. O kudretini daha kudretli göstermek için. O efendim kendi bağnazlığını, ceberutiliğini, zalimliğini daha şiddetli göstermek için büyüden, hileden de hiç uzak durmadı. Hep tuzaklar kurdu. Fakat Hazreti Musa aleyhisselam ondan da zorlu çıktı. Firavun bütün dünyadaki saltanatlara meydan okudu sihirleriyle, göz boyayıcılığıyla. Fakat Hazreti Musa aleyhisselamın hilesi, Firavun ejderha oldu ama Hazreti Musa'nın asası da ejderha olunca onun ejderhasını yuttu. Nefsin ne kadar hilesi olursa olsun, ruh bir şahlandı mı, ruh bir kanatlandı mı, o ceberuti, o zalim, o rengarenk, o süslü, o kuvvetli görünen nefse ruh bir marifetiyle galip gelir. Bir dayanakla galip gelir. Bir ayete iltimasla, bir ayete iltica ile nefse galip gelir. Bir tövbeyle galip gelir. Bir tevhidle galip gelir. Bir namazla, bir duayla, bir nazarla nefse galebe çalabilir. İşte Hazreti Musa aleyhisselamın bu asasıyla alakalı mesele aynen bunu göstermektedir. Tarih diye okuma bunları. Tarih diye okuma. Eski hayatta yaşanmış mesele diye bakma. Bugün Firavun var, Musa var dersin, basarsın gidersin. Dinlemezsin bile. Tarihi malumat dersin. Açayım ben borsayı öğreneyim. Açayım ben şu anda nerede bilmem ne olmuş, nerede hortum var, nerede fırtına var. Daha güncel meselelerle uğraşayım dersin. Hazreti Musa'dan, Firavun'dan daha güncel mesele var mı? Neden? Kur'an. Kur'an mahluk değil ki. Kur'an her an kendisine irtica edildiğinde adamı tazeleyen bir vasfı var. Ah şu Kur'an okumayı, şu Kur'an meselesini zaten bir anlayabilsek. Neyse. İşte el elden üstündür ve fevka küllezî ilmin alîm. Bütün ilim erbabının, ilim sahibinin üstünde alim olan Allah vardır. Veya kendi ilminden kuşattığı, kendi ilminden ihsan ettiği zatlar vardır. Sözünden sonra mühim bir hadiseye başlayacak. Mühim bir mevzu konuşacak. Yılan tutan bir adamın soğuktan büzüşmüş olan yılanı öldü zannetmesiyle alakalı muhteşem bir kıssa var. Aralarında 4-5 beyit var. Hayatınızı değiştirebilecek beyitler. Bakın söylüyorum. Hayatınızı değiştirebilecek beyitler. O sebepten ikinci bölümde bizimle beraber olmayı isterseniz ihmal etmeyin. Muvaffakiyet Allah'tandır. Gel gel bu dertli gönül dermanı iste bu gün. Gel gel bu dertli gönül dermanı iste bu gün. Benim ey amarem bu sultanı.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Doğru yerdesiniz. Burası Moral FM. Moraliniz yerinde olsun.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşler. Bayağı bir şey yaptık arada. Efendim reklamdı, haberdi falan derken ama inşallah söylediğimiz, konuştuğumuz mevzular unutulmadı. İşte Firavun ve Musa hikayelerini ve daha evvelde anlatılmış, evvelce geçmiş olan, evvelde de anlatılmış olan ve bizim evvel hadisesine ben şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Bu radyo programlarının kendine ait tiryakileri, ne diyorlar şimdi, fanatikleri vesaireleri var. Onlara bir ganimet olabilecek bir şey anlatıyorum. Evvelden zikredilmesi, insanda tarih şuurunun oluşması ve tarihten misaller getirilmesi, insanın evveli hakkında bilgi sahibi olup bir işi yapmazdan evvel niyet noktasını etkilemesi içindir. Yani bizim evvelimizle alakalıdır. Bir amelin evvelinde nasıl bir haleti ruhiyede olmamız lazım? Aslında bizden evvelki hadiselere agah oluşumuz, muttali kılınışımız, bunu hemen kendi içimizde bir özümseme hareketiyle, bir ruh nefis terbiye hareketiyle buluşturup evveline, kendi evvelimize bir nişane ve karine olsun diyedir. Ve niyeti etkiler. Yani tarih şuuru, insandaki tarihin şuur haline gelmesi, tarih bilinci şekline gelmesi, insanın hareketlerine bir niyet katar. Evvelini alakadar eder. Sonradan yaptığımız hareketlerde bizim daha sonraki kuşaklar için bir evvel oluşumuzu da hazırlamış olur. Onun zeminini hazırlar. Bunun biraz üzerinde düşünün. Şimdi biz tekrar gelelim kıymetli dostlar. Yılan tutan adamın hikayesine. Fakat bu yılan tutan adamın hikayesi evet meşhurdur. Mesnevi'de, belki Mesnevi okuyanlar hikaye olarak da bunu okumuşlardır. Fakat Hazreti Pir'in dinle ve dinleyin şeklinde söylediği belli hikayeler vardır. Bendeniz bunların tesadüfi olmadığı kanaatini taşıyorum. Yine bu beyitte de dinle, dinle diye bir kayıt koyuyor. Yani bu hikayeyi dinle. Evvelce anlatılmıştır. Yılan tutanın soğuktan uyuşmuş bir ejderhayı ölü zannederek iplerle sarması ve Bağdat şehrine gelmesiyle alakalı kıssayı dinleyin diyor. Bu kıssayı belki biliyorsunuz ama içindeki bazı sözler var kıymetli dostlar. Bu sözlerin, yani hakikaten insan şöyle bir kendisini ayıltması için hani bazen bir söze, bir kelama, ne bir şeye ihtiyaç duyar. Burada geçen bazı cümleler bizim hakikaten muhtaç olduğumuz ve üzerinde düşünmemiz gereken cümlelerdir. Şöyle bir başlayalım biz konuşmaya. Ondan sonra inşallah o kısımlara dikkat çekelim. Tarih söyleyenlerden veya söyleyenden bir hikaye dinle de bu üstü örtülü sırdan bir koku olsun al. Bir koku almaya çalış. Bu üstü kapalı anlatılmıştır. Fakat bunda bir koku var. Ve bakın nasıl devam ediyor sözler. Bendeniz tercümeden okuyacağım müsaadenizle. Bir yılan tutucu efsunları ile yılan tutmak için dağa gitti. Biliyorsunuz yılan avlamak için eskiden, ki hala da öyledir, kendine göre hipnoz yöntemleri vardır. Kendine göre bazı sesler, havasla alakalı şeyler vardır. Mesela belli esma, belli zikirler, belli dualar peş peşe okunduğunda yılan bir şey yapmaz. Yılan tesir olur. Yani böyle emriniz altına girer. Bunun vefle yapılanı var, muska şeklinde olanı var. İnsanların kullandığı ses çıkartarak şeyi var, el hareketleriyle var, var ama. Neticede işte yılan gidilir, meşhur yılan ini bulunduğunda, efendim oyuğu bulunduğunda orada süt yakılır, süt kaynatılır. Sütün kokusunu yılan dışarı çıktığında şey yapar veya onun böyle başını tütsülendirecek şekilde efendim onun kendi melekelerini kaybedecek, duyularını kaybedecek şekilde, sersem edecek şekilde bir şeyler falan yapılır. Yani bu adam da yılan tutma işiyle meşgul bir adam, meslekmiş. Çünkü o zaman da hem derisi kullanılıyor efendim giyim kuşamda, her türlü şey için hala bile öyledir, kullanılır. Hem de efendim bazılarının eti yeniyor. Bazı şeylerde de o zaman da tababette yılan zehri kullanılıyor. Hala dikkat ederseniz eczacılık fakültesinin ve eczacılık biliminin ambleminde yılan vardır. Yani hala bu eskiden beri süre gelen kullanılan bir şeydir. Adam da böyle dağa gitti. Şimdi dikkatli dinleyin, bakın ne kadar enteresan bir yere varacak. Hikaye gibi başladı, birden bambaşka bir cümle. İşte bu üslup da bakın ilk bendeniz size Moral FM'de ders yaparken bunu anlatmıştım. Yani mesnevi manevide bir hikaye anlatılır, bir mevzu anlatılırken arada müthiş bir cümle kullanılır. Ya niye bu cümlelerin hepsini bir arada toplamamış da çok tesirli cümleler diye onları ayrı bir kitapta yapmamış? Allah da böyle yapmamıştır ki. Allah Teala kainatta bize ne dersler çıkartır? Fakat bizim alelade böyle rahatlıkla günlük hayatımızda olan bir şey için dışarı çıkarız. Birden ya trafikte ya bir konuşmada ya başımıza gelen bir hadisede hayatımızı değiştirebilecek bir anlama şahit oluruz. Bir manayı kavrarız. Allah Teala'nın da ne zaman bize nasıl hitap edeceği, nasıl ders vereceği, nasıl imtihan edeceği belli değildir. Bu üsluba alışık bir şekilde gitmek ve melekelerimizi, düşünce yapımızı buna uygun hale getirmek için de o sebepten mesnevinin arasında bu cümleler vardır. Aynı şekilde kıymetli dostlar, mesnevinin konularının ayrılıp da bir yerde toplanması ve birbiriyle alakalı beyitlerin bir yerde, alakasız olan beyitlerin veya başka şeylerle alakalı olan beyitlerin başka bir yerde toplanması da çok uygun bir hareket değildir. Günümüz insanının köşeli düşünen, ne bileyim her şeyi kalıba sokmaya çalışan insanına belki ilk başta bu bir hizmet gibi görünebilir. Fakat böyle değildir. Bu şuna benzer, yani Kur'an-ı Kerim'de belli ayetler var. Musa ile alakalı bütün ayetleri bir yere toplayalım. İşte İsa ile alakalı bütün ayetleri bir yere toplayalım. Namazla alakalı bütün ayetleri bir yere toplayalım. Ne oldu? Bak şimdi derli toplu oldu diyebilir misin? Haşa, tövbe estağfurullah. Kur'an-ı Kerim üslubundan feyizlenen alimlerimiz eserlerinde buna dikkat etmişler. Belki de dikkate bile hacet yok. Kur'an'dan beslendikleri için Efendimizin irşat metotlarına artık kendilerini tüm vücutlarıyla, benlikleriyle verdikleri için üslupları birebir benzer hale gelmiştir. Yılan tutucudan bahsediyor. Diyor ki işte böyle gitti, dağa gitti yılanı tutmak için. Ağır da, söze bakın şimdi, ağır davransa da, sürat gösterse de arayan elbette aradığını bulur. Yeter ki bir insan bulunduğu yolda gitmeye devam etsin. Ağır davrandı veya süratli davrandı. O yolda olduğu müddetçe muhakkak bulur ama yoldan ayrılmasın. Bu müthiş bir tabir. Ve şöyle devam ediyor. Ey salik, ey bu dünya imtihan hanesine boşuna gelmediğini anlayan, hayatını bir imtihan ve bir mezuniyet olarak ahiretini gören ve buna göre yaşayan insan. İşte sen daima iki elinle talepte bulun ki talep bir salik için kılavuzdur. Yani talep edeceksin, yoldan ayrılmayacaksın. Yavaş da gitsen, ağır da gitsen, kaza da yapsan o yolu terk etmeyeceksin. Bu çok mühim bir hadisedir. İşte devamında da şöyle söylüyor. Bendeniz bu beyti ilk okuduğumda, yani size samimiyetle söylüyorum, defaatle okudum, tekrar düşündüm, müthiş bir söz. Bakın söze bakın. Topallamak, dört ayak üzerinde yürümek, uyurcasına ve hatta terbiyesizcesine de olsa Allah'ın yolunda sürün ve daima onu ara. Bir daha okuyorum kıymetli dostlar. Topallamak, dört ayak üstünde yürümek, uyurcasına ve terbiyesizcesine olsa da Allah'ın yolunda sürün, dört ayakla git, topalla, günaha da düşsen, takatın da olmasa sürün ama o yolda sürün. onun yolundan ayrılma. Kıymetli dostlar, ben Deniz bu sözde bir şey diyecek halim yok. Ha diyeceksin ki senin kapasiten dardır. Sen bu kadar hemen taştın. Yani bu kadar öyle ahım şahım bir söz değil. Olabilir. Kendi seviyeme göre konuşuyorum belki. Fakat kendi seviyem için söylüyorum. Bu çok mühim bir şey. Hani demiş ya, bir şairin dedim ya demesi gibi şimdi hatırıma geldi. Hani serçe sığıra demiş ki 40 batman yağ çıktı benden. Ne kadar sıcak, ne kadar yoruldum bugün ben ya. 40 batman yağ aktı vücudumdan deyince yumruk kadar serçeye dönmüş öküz, affedersin sığır, şöyle bir bakmış. Ölen senin demiş, yani hacmin ne kadar ki 40 batman çıksın. Demiş ki sığıra, sen sana göre ölçme. Benim serçeliğime göre ölç. Ben Deniz de ona göre söylüyorum belki. Topallıyorsun. Bazen hayvanlaştın. Bazen insan gibi giderken tökezledin. İhanete uğradın. Sırtından bıçaklandın. Nefsine uydun. Hata yaptın. İnsanlıktan insanlığı utandıracak bir hale geldin dört ayak üzerinde. Hayvanları da utandıracak hale geldin. Sürüngenler gibi yüzüstü süründün. Sürün. İstersen topalla, istersen kötürüm kal, başına ne gelirse gelsin. Bütün günahınla, sevabınla, hatalarınla, sürçmelerinle sakın Allah yolunu terk etme. Ya şu söze bakar mısın be kardeşim? Ve utanmadan diyorlar ki hala Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'ye, yok zındıktır, yok kafirdir, yok müşriktir. Yolun karşısından öyle görünüyor tabii. Allah yolunda olan adamı, şu anda birçok insanların zındık, kafir, yobaz, gerici görmesi gibi. Aynı kumaştır. Aynı kumaştır. Birisi bu yolun, bu yola bakan o sol yolun sağ cenahına, sağ cenahından seyredebilen kısmıdır. Bir tarafı hiç bu tarafı görmez, tamamen karanlığa bakar. O kadardır. Onların Kur'an diye gördükleri, onların inkar ettikleri, onların hadis diye inkar ettikleri ve hafife aldıkları şeyler aslında bu yolda bulunmamalarından kaynaklanır. Onların bu kadar rahat dışarıdan ahkam kesmeleri kuş bakışıyla bu yola bakmalarındandır. Ama bir kuşun bakışı gibi değil. Bir kuşun yukarıdan görmesi gibi değil. Kuş beyniyle görmesi gibi. Kuş bakışı bakarlar. İşte kıymetli dostlar, şu söze bakın. Ben bir daha okuyacağım, hiç kusura bakmayın. Topallamak, dört ayak üstünde yürümek, uyurcasına, gaflette, terbiyesizcesine, asi. Bak bir gaflet vardır, bir de isyan vardır. İsyanda da olsan, nefsine, burada dört ayrı sınıfa işaret vardır kıymetli dostlar. Topallamak, hak üzere giderken haktan ayrı kalmak. Dört ayak üstünde yürümek, dünya perest olarak yaşamak, yemek içmekle, tenasülle uğraşmak. Uyurcasına gitmek, manadan gafil olarak yaşamak. Başka, terbiyesizcesine isyan etmek. Aleni olarak isyan etmek. Allah'ı karşısına alarak isyan etmek. İsyan sözü söylemek. Yanlış işler yapmak. Olsa da, böyle de olsa, Allah'ın yolunda sürün ve onu ara. Onu aramayı, o Allah'a kavuşmayı hiçbir zaman ihmal etme diyor. İşte o yüzden dağa giden adam da yavaştan aldı, bazen hızlandı. Neticeye muhakkak o yolda bulunan ağır da olsa, yavaş da olsa, hızlı da olsa, dört elinle, iki elinle sen sımsıkı yapış da muhakkak neticeye kavuşursun buyuruyor Hazreti Mevlana. Peki nasıl olur? Kah sözle, kah sükut ile şah-ı hakikatin, yani Allah Celle Celaluhu'nun raiha-yı füyuzunu kokla. Bazen sözle o kokuyu taşı. Bazen sükut ederek, bazen elinle, bir şey hizmet ederek, bir şeyler yaparak, ama hep daima o Allah kokusunu, o buyu rahmanı bulmak ve o kokuyu koklamak adına hiç yolunu terk etme. Nasıl ki şimdi bakın, bu tarifin müşterisi var mı bilmiyorum. Şu anda ben Deniz mikrofondan konuşurken acaba şu sözlerin mahiyetini, şu sözlerin lezzetini kimler şu anda dinliyor ve çok güzel bir şekilde kalplerinde yer veriyor bilemiyorum. Fakat bakın şimdi, müthiş ifadeye bakın. İnsanın bu dünyadaki hayatını anlatan ve insanın bu dünyada nasıl bulunmasını gereken, öğreten Yusuf kıssası üzerinden beyan edilmiş sözlere bakın. Lütfen dinleyin. Yakup Aleyhisselam oğullarına dedi ki, Yusuf'u haddinden ziyade, yani çok çok arayınız. Öyle ulu orta halkın Yusuf'u aradığı gibi aramayın. He, Yusuf diye bir şey varmış diye aramayın. Kendinizi aşacak, böyle çok çok dikkatli olacak, kendi nefsinizden öte bir şekilde, çok gayretli bir şekilde Yusuf'u arayın Mısır'a gittiğinizde. Dikkat edin şimdi. Sizde bu talep ve arayışta her hissinizi, yani gözünüzü ve kulağınızı müstehit bir şekilde kullanıp her tarafta onu arayınız. Her talepte, yani hep öyle bir talep edin ki bütün hisleriniz de bu talebin peşinden koşsun. Bu niyetin peşinden koşsun. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Sen de oğlunu kaybeden baba gibi her tarafa git. Ben şu anda o dertte olsam Mısır'da nasıl Yusuf'u arardım? Sen de öyle ara bakalım. Sen de öyle yap. Bu aynı zamanda hislere nedir? Biraz tevil yapacağız. Burada Yakup ruh gibidir. O çocuklarda hislerdir. Diyor ki ruh, kendi ruhi haliyle hislere, benimle irtibatı kesmeyin, aynı benim arayışım gibi bir arayışa dönüşürseniz artık o hisler de ne hale gelir? Ruh gibi olur. Ruh da o manayı hemen hisseder. Zahirde görünmeyeni ruhen hisseder. Ağzınızla kardeşlerinizi soruşturun. Kardeşinizi ağzınıza soruşturun. Evet, lisanınızda Yusuf deyin. Ama bir yandan da dört yana kulak verip onu araştırın. Bir söz söyleyin. Yusuf nerede diye sorun. Araştırın. Sonra gelecek cevabı dört kulakla dinleyin. Ah, ben böyle uzun süredir böyle dervişlere rastlamadım. Etrafımda da, tanıdıklarımda da, akrabamda da var. Bir soru sorar ama hiç ruhuyla dinlemez. Hiç ruhuyla anlamaz. O sipariş üzere gelecek cevabı bekler. Hiç olmadık zamanda kendisini bulacak ve bekleyen cevaba riayet etmez. Bakmaz bile, düşünmez. Nasıl olacak bu? Ağzınla bir soruyorsan kulaklarınla dört açacaksın. Dört kulakla dinleyeceksin. Ses geldi mi hemen oraya intikal edeceksin. Ne yapar, nasıl yapar bunu? Sahibinin sesini arayan bir köpek gibi belki. Annesinin sesini tanıyan, kaybolmuş olduğunu hisseden bir çocuk gibi sanki. Bir adamda dert varsa, vallahi ona derman olan sözleri çoktan bulur. Nerede kaldı ayetti, hadisti, duymamaktı, yapmaktı, yapmamaktı. Bir adamın Allah derdini arttırsın inşallah. Allah derdini arttırsın. Yusuf'u arayın, ağzınızla kardeşlerinizi soruşturun, dört kulağınıza da etrafı dinleyin. Bak şimdi, bak, dikkatli dinle dostlar. Dikkatli dinleyin dostlar. Nereden güzel bir koku, yani iyi bir haber duyarsanız o tarafı iyice koklayın. Ne taraftan o aşinanın kokusunu alırsanız o tarafa yürüyün. Bir yerde bir lütuf mu gördünüz? Hemen bunun altında Yusuf olabilir deyin. Manayı arayan, ruh derdi olan kişinin bu dünyada Allah'tan haber alması için olan şey. Çarşıda, pazarda dolaşıyorsun. Bir lütuf gördün. Şüphelen diyor, bak, lütuf sahibi Allah'tır. Nereden geldi bu? Allah'tan. Hemen onu bulmaya çalış. Hemen o kalbi sahibi bulmaya çalış. Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına Yusuf'u bulmak için verdiği tavsiyede kendi dünya hayatında, kendi Kenan'ında, nefis diyarında kalp Yusuf'unu kaybeden akıl sahipleri için hakikaten ibretler vardır. Diyelim. Başka da bir şey diyelim mi? Diyelim. Burada kalsın. Bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim kıymetli dostlar.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet Sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Yalnız değilsiniz. Sizin için buradayız. Moral FM. Güvenilir bir dost sesi duymak istediğinizde Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet Sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, yani iş derler ya yılan hikayesine döndü diye, yılan hikayesine döndü. Evet, fakat yani inşallah ümit ediyorum ki Yakup Aleyhisselam'ın o kardeşlerine, Yusuf'un kardeşlerine yani çocuklarına, diğer çocuklarına söylediği sözde ne mana olduğunu, mananın derinliğini fark etmişsinizdir kıymetli kardeşlerim. Evet, her nerede bir lütuf görürseniz o Yusuf'un kokusu, çünkü kerim olan bir zat vardır ki o kerim olan zat kerim olana işaret eder. Bir cemiyette zekat verildiğinde neyin kerim olduğuna işaret eder? İnsanların kerim olduğuna mı? Yoksa o kerimlerin işaret ettiği ve hepimizin muhtaç olduğu Ekremul Ekremin Hazreti Allah mı? Bir güzellik gördüğümüzde biz nereden biliriz bunu? Bir iyilik gördüğümüzde nereden biliriz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ben çocuğumdan bir bardak suyu bile isterken, işimde başarılı olmayı, efendim hayatımda muvaffak olmayı isterken, çalışıp imtihanlarımı kazanmayı, paramın pulumun yetmesini, sıhhat afiyetimi doktordan, hekimden, öğretmenden, bunlardan talep ederken dahi onlardan olmadığını bilerek talep ederim. Ben senin lütfunla bana Allah'ım olarak bunları bahşettiğini bilirim. Ben dünya hayatında işe güce de koştursam, helal rızık peşinde de koşsam, bir yere talepte de bulunsam, bir iş için müracaat etsem, maaşımı da alsam, şunu da yapsam, bunu da yapsam, sadece ve sadece sana kulluk etmem gerektiğini ve sadece senden istediğimi bilerek bunları lütuf olarak görürüm. Çünkü elhamdülillah bildiğin bilemediğin bütün nimetler için sana hamd etmekle başladım ben söze. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahman, Errahim, Maliki yevmiddin, her nimetin hesabı olacak. Rahmaniyetinin ve rahimiyetinin ne kadar anlaşıldığı da tarafıma sorulacak. Beni bir taraf gibi kabul ettin. Ben tarafımı, kendi bulunduğum ciheti hepsini sana yöneltiyorum. Sadece seni isteyerek senin tarafında oluyorum. Ben buradayım diyerek şirk koşmuyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bütün isteklerimin, bu isteklerin olması için verdiğin nimetler, vesileler, bunların hepsinin senin ancak lütfunla olabileceğini bilerek istiyorum. Yoksa bakkaldan gittim ekmek istedim, şirk mi? Çocuğum iyi olsun, aman çocuğum şunu yap, sana güveniyorum dedim. Vay, sen Allah'tan başkasına mı tevekkül ediyorsun diye sorulur mu? Uydum imama diyorsun. Vay namussuz, ibadet ederken imama mı uyulur? Yuh mu diyorsun? Ya Rabbi, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani bunu zaten bu kadar bu şekilde anlayacak bir adamın akıl ve bali olmayışından dolayı dinin tekellüf edilmesi bile abestir. Çünkü akıl yoktur ki onda, ona din teklif edilsin. Yani en, bir de bak şimdi bak. Yani hani Hazreti Allah şöyle dese, tek başınıza kılsanız daha çok ecir vereceğim ama ne yaptın, mecburiyetten okumayı bilmiyorsun. İmama uyarsan hadi az da olsa ecir kazanırsın da demiyor. Cemaate gittiğinde 27 derece daha fazla kazanıyorsun. Yani arada ne kadar kaynatırsan kendini o kadar makbulsün yani. Ya yahu Allah rızası için, yani şunun bunun dediği vesairesi, küçüklükte yaşadığımız travmalar, falancaya filancaya kızmalar, bunları şöyle bir kenara bırakıp da şöyle bir sade, bir sade temiz bir kalple, vesvese olmayacak bir şekilde sadrınızı bu manaya açtığınızda, ya mesele ortada. Yani bugün İslam'da belki en büyük itikadi hastalık başkalarını takvaca eksik görmek ve başkalarını hepsini zındık görmekten ibarettir. Bugün İslam'ın başında belki Bundan 30-40 sene sonra belki bazı kitaplar, risaleler, belki tabletler, internet programları yazıldığında Büyük Cihan Harbi olmazdan evvel, yani tekrar insanlar sapanla taşla savaşacak ve tekrar bir iptidai şekilde yaşayacak duruma gelmezden evvel bir dibi bulacağız ya. İşte o noktada belki şöyle kitaplar yazılacak. Ehli sünnet vel cemaat akaidinden ona buna kafir müşrik diyerek uzaklaşan filanca zümre denecek mesela. Bu işin başını en son kim çektiyse bir de onun adını verecekler. Artık ne olur adı ne olur bilemiyoruz. Yani Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, bu mevzuları çok iyi bilmek lazım. O yüzden Hazreti Yakup Aleyhisselam diyor ki Mısır'a gittiniz. Bir lütuf mu gördünüz? Gözünüzü açın. Gözünüzü açın. Yakup Aleyhisselam öyle diyor. Öyle buyuruyor. Yusuf oraya yakın olabilir. Hakikaten de öyle olmadı mı? Zahireyi Yusuf'tan aldılar da Yusuf'u tanımadılar. Allah Allah. Ya Yakup Aleyhisselam onlara Allah'a sığının, Allah'a zikredin. Ayrı. Onların imtihanı Yusuf'laydı. Onlar Allah'ı tanımıyor değillerdi ki, onlar Yusuf'u tanımadıkları için münkir durumuna geldiler. O yüzden Yusuf'u arayın diye gönderdi. Gidin orada Allah'ın nimetlerini araştırın diye göndermedi. Çünkü onların evlerinde, hanelerinde, hayatlarında Allah nimet ve rahmet olarak Yusuf isminde bir kardeş göndermişti. Bunlar buna nankörlük ettikleri için Mısır'a gittiğinizde, sürüldüğünüzde, bir nimet için yerde süründüğünüzde yine siz Yusuf'u arayın ki hata ettiğiniz hatayı telafi edin diyeydi. Hangisini anlatalım ya? Hangisini konuşalım? Hangi ibretlik kısmı konuşalım? Allah rızası için şu hadiseleri artık sadece tarih bilgisi olarak dinlemekten vazgeçelim kıymetli dostlar. Yani bizim çocuğa da anlatıyorum ben, 6 yaşındaki çocuğa ya. Yakup Yusuf Aleyhisselam kıssasını benden daha iyi anlatır. Ben unuttum, o unutmamıştır. Taze beyni, dimağı. Artık manasını anlayalım arkadaşlar. Artık manasını anlayalım. Mana o kelimeler ve tercüme değildir. Tercümenin ve kelimelerin içinde sakladığı o feyze denir mana. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu mudur yani? Bu söz müdür? Hayır. La ilahe illallah'ın içinde saklı olan bir mana vardır. Nasıl açacak? En önce öyle yaş dava yok. Allah bu manayı kalbin için indirdi. Öyle kafayla kalkmaz bu. Kafayla kalkmaz. Bak futbolda adamın eli değse topa penaltı oluyor. Veya ne diyorlar? Hemen bir serbest vuruş veriyorlar. Elindeydi diyorlar. Tehlikeli bir yerde elinde yerse olmaz diyor. Bu ayakla oynanır diyor. İman da kalple halledilir kıymetli kardeşim. Bu mana kalbe iner. Sen kalbini açmadan aklınla bunun üstesinden geleceğini mi zannediyorsun? Ebu Cehil de zannediyordu. Firavun da zannediyordu. Nemrut da zannediyordu. Hepsi zannediyordu. Zan ilim değildir. Kalbi his zan değildir. Doğru bir his imanın kalpteki yerleşmiş halidir ki kalbinde böyle doğru bir hisse sahip olan kişi alimdir. Bu kişiye cahil demek hatta elfaz-ı küfürden bile sayılmıştır. Evet. Hatta bir yerde cenk gördüğünüz zaman bile orada bir hak olduğunu anlayın. Bırak lütuf gördüğünde anlamamayı. Çünkü cenk de rahatı bulmak içindir. Cenk de sulhu bulmak içindir. Şimdi müthiş bir cümle. Kalem kağıdın varsa yaz. Yok kaçırdıysan arşive gir, oradan bul, oradan yaz. Ben ezberleyeceğim dersen iki kere söylüyorum işte. Lütfen dikkatli dinleyin. Halkın gazap ve hiddeti, hatta savaşları aslında barışa, sulha nail olmak içindir. Ve müthiş söz. Rahatı tuzağa düşürecek, rahatı elde edecek, tuzağa düşürecek şey nedir? Rahatsızlıktır. Bir insan rahat etmek mi istiyor? Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Mevlana'nın söylediği bir söz saçma bir söz veya tuhaf bir söz değil ki. Ne yapacağım diyorsun? Evet diyorsun, 20 sene çalışacağım, sonra emekli olacağım, kafa dinleyeceğim diyorsun. Rahat etmek için ne yapıyorsun? Rahatsızlığı tercih ediyorsun. Rahatı elde etmek, rahatı tuzağa düşürmek mi istiyorsun? Rahatsız olacaksın kardeşim. Rahatlıkla rahat ele geçmez. Ayvazlıkla, aymazlıkla, rahat etmekle, topu tüfeği yapmamakla sulh ve barış ele gelmez. savunma teknolojini en üst safhaya çıkartmadıkça sen sulh göremezsin. Savaşma isteği bile, savaşma cenk hali bile sulh içindir, barış içindir. Bir ülkenin ordusu hiç kimsenin baş edemeyeceği bir ordu olduğunda bu ordu alıp da bütün ülkelerle savaşır mı? Yoksa olduğu yerde durur, hiçbir ülke bununla savaşmaya yanaşmaz da rahat içinde mi yaşar? Soruyorum size. Tabii ki ikinci madde. Sulhun bile, savaşın bile gayesi sulhse rahat etmek istiyor musun? Rahatsız olacaksın. Allah'ı mı hissetmek, Allah'la sükun bulmak mı istiyorsun? Allah için rahatsız olacaksın. Allah sükunetimi istiyorsun. Allah rahmetimi istiyorsun. Allah için dertleneceksin. Allah dermanımı istiyorsun. Allah derdiyle dertleneceksin. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Havz-ı Kevser'inde, yakininde, kurbünde daima onun nazarıyla, ruhaniyetiyle sekinet bulmak mı istiyorsun? Allah ve Resul derdiyle rahatsız olacaksın. Bu rahatsızlıklarla ancak o rahatı elde edebilirsin. Feni'me ecrul amilin. Zümer suresinin sondan ikinci ayetinde öyle. Cenab-ı Hak Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Estağfirullah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Cennete müjdelerle söylüyor, fırka fırka sevk edildiğinde müminler, zümre zümre sevk edildiğinde müminler, melekler öyle diyor, hadi girin şimdi ya, bugün size müjdeler var, siz artık güzelleştiniz. Sonra ne diyor? وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَسَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ نَشَاءُ. Türlü türlü şekillerle bizi şöyle imtihana tabi tuttu, böyle etti, şöyle etti ama vaadinde hak ya. Vaadini gerçekleştirdi ya. Yani biz rahat etmedik, sıkıntı çektik, alay yedik, bilmem ne yedik, kendi kendimizi inledik. Biz tövbe ediyoruz, günahtır, bilmemedir, helaldir, haramdır, sıkıntı çekerken dalga geçiriyordu. Ya ne zaman bitecek bu çile diyorduk. Bitti. Hiç ummadığımız yerlerden türlü türlü nimetlere şimdi vasıl olduk. Feni'me ecrul amilin. Ya rahat edip dünyada yatmak yerine dünyada bir şeyler yapmaya çalışmanın karşılığı ne kadar güzelmiş. Feni'me ecrul amilin. Amil ne? Amil. Aslında ruhun hareket etmesidir. Ah şimdi ben gireceğim yine mevzuya, vakit yetmeyecek. Dünyada senin vücudun neyle yürüyor? Sinir tabakalarıyla. Yok işte geliyormuş da kıkırtılar bilmem ne uyuyormuş da bıngıldağı geliyormuş da lobları varmış. Sağ lob, sol lob, oradan ışık çakıyormuş, kuyruk sokumuna iniyormuş da görüyormuşsun da iris tabı. Öyle kardeşim, sen burada bedeni anlatıyorsun. Buna gör emri kim verdi? Affedersin, defi hacetini yapma emrini nereden alıyor? Beyninden alıyor. Beynin nereden alıyor? Yani bu kadar görülecek şey var, şeyin arkasını görmüyorsun da, adamın binden beresini görmüyorsun da niye yüzünü görüyorsun? Gözünü görüyorsun da niye göğsünü görmüyorsun? Yani bunun bir derecesi var, kim ayarlıyor bunu? İşte onun iris tabakası o kadar. Ya iris tabakası nedir? Elektriğin çakmasıdır. Sen bunu ateşleyen eli göster bana. Sen lambadaki ışığı anlatıyorsun. Yakan ışığı göster, eli göster. Hangi komut basıyor buna? Şak diye hangi komut veriyor? Beyin, neresi beyin veriyor? Alsın beynim şu anda bunu yapsın. Yapmıyor işte. O zaman muharrikin ne senin? Adamın canı çıktığında kıyma makinesinden geçirsen kıkı çıkmıyor. Elinde kıymak batıyor ruhu olduğunda. Adam ağrısından duramıyor. Demek ki senin muharrikin ne? Görünmüyor ama perde arkasında. Senin nefsin bu kalıbın, bu kemik yığının, bu irin kan torban değil. Bunu hareket ettiren bir şey var. Ama sen bu ruhu bu dünyaya satmak için kullanır da bu hayvanı beslemek için ruhunu meze yaparsan o zaman sana da cehennem azabı gerekiyor. Çünkü sen yanan kısmına ruhunu koydun. Ruh gidecek bir yere, yanan kısmınla beraber gidiyor. Ağacın şöyle bir çekirdeğini aldığında bunu ne güzel bir Kadiri Şeyhi anlatır. Kayısı ağacı çekirdeğinde kayısıyı besler. Sen şimdi kayısı çekirdeğini yutuyor musun? Yutmuyorsun. Kayısı işte, içinde kayısı var bunun. Yemiyorsun. Daha anlatayım sana. Toprağa atıyorsun. Topraktan hemen pırt diye kayısı çıkmıyor. O kökü çıkıyor. O tohum orada eriyor. Oradan fidiz veriyor. Fide oluyor. Yaprak çıkıyor. Diken çıkıyor. Çalı çıkıyor. Çırpı. yaprak, çiçek, kayısı çıkıyor. Onu da hemen yemiyorsun. Olgunlaşmasını bekliyorsun. Kayısıyı yiyorsun, sapını yakıyorsun. Yenen kısmı ayrı, yanan kısmı ayrı. Ruhunu yenen kısma değil de yanan kısma koyarsan cehennem azabı çekiyorsun. Yenilen kısmına ruhu taşırsan hislerin o peşinden geliyor. Aynı sürüdeki o baş sürü başı gibi. Ruh alır da başını giderse bütün topalı, keçisi, ineği, sığırı hepsi peşinden gidiyor. Tır tır tır tır tır gidiyor. Bir insanın kalbinde imanla alakalı bir neşe duyduğu dolduğunda onun kulağı, gözü, kalbi tıpış tıpış peşinden gidiyor. Ama o da sersem olmayacak. O da yolu terk etmeyecek. Topal da olsa gidecek. Bütün hisleri peşinden gidiyor. E peki şimdi cennetin kapısına geldi. Ne geldi? Nefis geldi. E ne oldu ya Rabbi şimdi bu? Bu nefis daima kötülüğü emrediciydi, fitne yapıcıydı, kan dökücüydü, fesattı, fücurdu, şeytanın ivasıydı. İvasıydı ama dönüştü kardeşim. Şimdi elmas var, kömür var. İkisi de aynı cevher. Fakat birisi aldığı terbiyeyle elmas oluyor. Sultanların başına, efendim dilberlerin parmağına veya işte ne bileyim kulaklarına küpe oluyor, ziynet oluyor. Ötekisini sen alıp da kömür aynı madendedir diye gerdanlık yapıyor musun? Ellemiyorsun bile, elinin karası, eline karası bulaşır diye. E bak terbiyeden geçiyor. Bu terbiyeyle beraber ruhunu getirdiğinde bu sefer Allah Teala o senin yanabilecek olan kısmını bile yanmayacak bir noktaya getirip ruhun arkasına saklayıp, şimdi dünyada ruh nefsin arkasına saklanmış. Ahirette de ruhun arkasına nefsi saklayarak, madem ki onunla berabersin, kişi sevdiğiyle beraberdir hükmünce nefsi de o ruhun arasına gidiyor. İşte o zaman benim muharrikim ne? Benim amel ettirenim neydi? Amil ruhtu, ruh. Beden tek başına bir şey yapamıyor. Ruh bunu bu şekilde yapıyor. Feni'me ecrül amilin. Ruh tarafını tercih edenlerin kazandığı ecir ne güzelmiş demektir bunun bir manası da. Kıymetli dostlar. Yani tefsire girmeyecektim ama bu tefsirle de size anlatmış oldum. O zaman tekrar geliyoruz. Rahatı tuzağa mı düşürmek istiyorsun? Rahatı avlamak mı istiyorsun sen? Rahat etmek mi istiyorsun? Rahatsız olacaksın. Çalışacaksın. Dizlerin çürüyecek. İbadet edeceksin. Helal için koşturacaksın ki rahat edesin. Rahatı tuzağa düşürmenin şekli rahatsızlıktır. Rahat, rahatsızlıkla elde edilir. Var mı böyle bir söz ya? Hazreti Mevlana'nın bu söz senin o uyduruk kaydırık yazdığın şeylere benzemez. Aslında bir sevgidir kelebeğin dübüründeki şebnem parçası. Yok filancanın üstündeki çiğ damlası gibi öyle abidik gubidik laflara benzemez. Adam ruhtan konuşursa böyle adamı sallar. Böyledir. Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi Efendimizin ismi ve sözleri. İşte o adam yılanı aldı, soğuktan büzüşmüştü yılan. Kendine güvendi, bir şey olmaz dedi. Bilmiyor ki yılanı soğukta yakaladı, bağladı. Ejderhaydı o. Getirdi Bağdat'a, yılan avcılığını anlat. Ben nefsimi terbiye ettim. O şimdi ortaya çıkmaz hoca. 30 sene evvel sen nefsini terbiye etmekle ortaya çıkmaz. Senin o büzüşmüş yılanın şimdi başkaldırdığı, iktidar davası olduğunda başkaldırması gibi. Menfaat olduğunda başkaldırması gibi. Senin neren ölmüştü? Hiçbir yerin ölmedi bak. Sen onu dağda tutmuştun. Allah demenin yasak olduğu zamanlarda sen bunu başarmıştın. Ama Allah diyen adama karşı tevazu gösterebildin mi? Gösteremedin. Neden? Çünkü nefis terbiyesi almamıştın sen. Sen sadece soğuktan büzüştürülmüş yılan gibiydin. Seni dip frize koydular, şimdi servis yapıyorlar. O yüzden hayatının her safhasında sen bir zalim olabilirsin. Hayatının her safhasında o yılan uyandığında elbet seni yutacaktır. Bir ejderha olacaktır. Adam yılanı okşuyordu. Yılan uyanmaya başlamıştı. O yılana dokunuyordu. Hazreti Ali'nin bir sözünü naklediyor burada. Müthiş bir söz bu. Lütfen siz kardeşlerim için ben seçmiştim o sözü. Hazreti Ali buyuruyor ki, dünya yılan gibidir. Dokunulursa yumuşaktır. Nakışı da hoşa gider. Fakat zehiri adamı öldürür diyor. Bak sözün güzelliğine bak. Dünya yılan gibidir. Dokundun böyle yumuşak. Ay ne güzel dersin. Nakış, hani bakmıyor musunuz arkadaşlar o yılanın üzerindeki nakış, adamlar deri yapıyor, efendim ayakkabı yapıyor, şapka yapıyor, çanta yapıyor yılan derisinden. Ne kadar nakşı var baksana. Baktığında pul pul nakışı da güzeldir. Fakat zehri adamı öldürür. Dokunmak için alıyorsan al. Başka bu sözü nasıl anlayabiliriz? Seyretmek için uzaktan bakıyorsan dünyaya bak. Hazreti Ali'nin sözünü şerh ediyoruz. Daha doğrusu şerh yapmışlar, onu naklediyoruz. Dünyaya dokunursan dünya dokunmak için güzel. Uzaktan bakmak için de seyretmek için güzel. Fakat bu dünyayı içine alırsan yılanın zehri gibidir, adamı öldürür diyor. İşte soğuktan büzüşen bu yılan adamın atıp tutmalarını dinliyordu. Halkı başına toplamıştı. Yüz binlerce insan geldi. Ey dedi millet, bakın nasıl bir yılan avladım, şöyle avladım, böyle ettim, şöyle direndi, böyle. Halbuki yılan soğuktan büzüşmüştü. Hiç mukavemet bile göstermemişti. Böyle attı tuttu, attı tuttu. Ondan sonra bu ölü ejderhayı anlatırken birden ejderha o sıcakta dirildi. İş kızışınca birden başını kaldırdı. Sahibini de yuttu. Oradaki bulunanlara da ateş saldı. O adam getirdi dışarıda tuttuğu yılanı şehrin göbeğine. O yılan sürüne sürüne gelmeye kalksa korkar, şehre giremezdi belki. Bu getirdiği yılanı ta içeri kadar soktu. Bir de bununla övünürken ümmeti Muhammed'in başına ve kendi başına bela oluverdi. Acayip bir kıssa değil mi? Çok müthiş bir kıssa. Yani bu kıssanın üzerinde düşünelim. Fakat düşünürken de herhalde birkaç dakikamız var. O sebepten dolayı usulümüzü, erkanımızı bozmayalım. Şu sözü bir şekilde Hikem-i Atayye'den okuyarak adetimizi bozmamış olalım. İn eradde en yekune leke izzun la yefna fela testaizzenne bi izzin yefna. Allah Allah. Sözü bir daha okuyayım. Arapça zevki olanlar şöyle bir ruhlarında dinlesinler. İn eradde en yekune leke izzun la yefna fela yestaizzenne bi izzin yefna. Hiç fani olmayacak bir şerefe erişmek istiyorsan, eğer şayet sen in eradde istiyorsan, en yekune olmasını, leke kendin için olmasını istiyorsan, izzun bir izzet, bir şeref istiyorsan, nasıl bir şeref? Hale kevnihi, yani orada ara bir cümle var, onun özelliği, la yefna, geçici değil, kaybolup giden bir izzet şeref istemiyorsun, baki olan bir izzet istiyorsun. Tamam, peki. O zaman şöyle yap. Fela yestaizzenne bi izzin yefna. Fani olan bir izzetle, kaybolacak, fani olacak bir şerefle şereflenmeye kalkma. Geçici şereflerle kendine payı arama. Arama ki daimi izzete ve şerefe erişebilesin. Efendim Hüseyin abi normalde beni pek dinlemez ama şimdi diyor ki yani hocam bir söz daha, yani bugün nedense diyor dinlemek istedim. Peki tamam, ben de şey var yani, ben dudak da okuyabiliyorum Hüseyin abi, onları çok net görüyorum. Onların hepsi gıybete giriyor Hüseyin abi. Allah razı olsun, bizim can abimizdir, o bizim kahrımızı çok çeker. Gece bile yolculuk yaptık kendisiyle Fizdariğinde, değil mi? Evet. Şimdi şu daha evvel okuduğum şu beyti, daha doğrusu şu mısrayı, şu sözü okumak istiyorum. Tam da cuma gününe ilaç gibi olacak bir söz. Ente ilahin mihi iza ata'tahu ahvacu minke ilahin mihi iza asaytahu. Biz ne zaman Allah'ın bize karşı halim olmasını isteriz kıymetli dostlar? Kabahat ettiğimizde, günah ettiğimizde, aman ya Rabbi, kızma ya Rabbi, yani kafamıza göre. Kahreyleme ya Rabbi, helak eyleme ya Rabbi, işimi rast getir ya Rabbi. Hemen deriz ki ya Rabbi halim ol, ya Rabbi hilmiyetinle muamele et. Ne zaman deriz bunu? İsyan ettiğimizde. Bak şimdi Hikem-i Atayye'de Ataullah İskenderi Hazretleri ne diyor? Ente ilahin mihi iza ata'tahu ahvacu minke ilahin mihi iza asaytahu. Söze bak. Senin Allah'ın hilmine muhtaç olma halin var ya, Allah'a itaat ettiğin zaman sen Allah'ın hilmiyetine, Allah'a isyan ettiğinden daha çok muhtaçsın. İsyan ettiğin anda Allah'ın halim olmasını istiyorsun. Hata. Esas Allah sana şöyle sorsa, bu günahı niye yaptın diye sormasa da şöyle dese, sen bu namazı nasıl kıldın? Sen bu zekatı nasıl verdin? Sen bu ibadet taatı ne yüzde yaptın? Dese ne yaparız biz? Kendi adıma söylüyorum. Nane yedik. O da nane de hani lafın gelişi nane. Naneyi yedik. O zaman diyor ki sen Allah'ın hilmiyetine ne zaman muhtaçsın? Allah'a itaat ettiğinde, Allah'a taat ettiğinde, ibadet ettiğinde, cuma kıldığında, salatü selam okuduğunda, oruç tuttuğunda Allah'ın hilmiyetine daha muhtaçsın ki Allah o itaati yüzüne çarpmasın. Bu bana layık mıydı? Bana böyle mi itaat ettin sorusuna muhatap olmamak için başını kes. Allah'a itaat ettiğin zaman aynı sünnet-i seniyede olduğu gibi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye namazda selam verirsin. Hemen arkasından ne yaparsın? Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah dersin. Ah, Allah bizi bu şuura eriştirsin. Ve bu şuura eriştirdiğini amel olarak, ihlas olarak, hayat biçimi olarak görmeyi, göstermeyi bizlere nasip eylesin. İslam'a alemdar olalım. Zulme değil, gaflete değil, agah olmaya alemdar olalım. Vec'alna lilmuttakine imama sırrına cümlemiz mazhar olalım. Ve salli ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihi velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselam kıymetli dostlar.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.
Dostluk, kardeşlik ve sevgi için Moral FM.